gerçekten. Dolayısıyla adımız da
olduğu için. Güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine buluştuk. Hepinizi de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak TİKA Dış İlişkiler Başkanı Uğur Tanyeli konuğumuz olacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısa adıyla TİKA'nın 2018 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları ve 2019 yılında yapılması planlanan faaliyetleri konuşacağız. İkinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikte olacak. Hafta içi her çarşamba olduğu gibi ve bugün yeni yıl edebiyatımızda yeniye dair ilham veren eserleri konuşacağız. Elif Berna Kutluata'yla güzel bir program sizleri bekliyor. Biz de sizleri bekliyoruz. Öyleyse güzel bir müzikle Hayatın Sesleri başlıyor.
Zilli de maşadar bu kadar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, kısa adıyla TİKA Dış İlişkiler Başkanı Sayın Uğur Tanyeli stüdyomuzda. Sayın Tanyeli, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, TİKA'nın gerçekten çok önemli projeleri var. Özellikle yurt dışında biz bu projeleri tabii ki sizler yakından takip ediyorsunuz. Gerek haberlerden, gerek farklı kanallardan ama biz Dış İlişkiler Başkanımızla şimdi bu projeleri konuşacağız. Konuşmaya geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şu cümlesiyle müsaadenizle başlamak istiyorum. Diyor ki, dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız.
Evet.
Sanıyorum bu amaçlarla TİKA'da görev yapıyor bütün personeliniz, bütün çalışanlarınız. Öncelikle TİKA nasıl kuruldu, ne zaman kuruldu, hangi amaçları öngörerek kuruldu, bugünlere nasıl geldi? İsterseniz öyle başlayayım.
Hay hay. Gerçekten bu alıntıladığınız Cumhurbaşkanımız cümlesi çok önemli. Açıkçası bizim TİKA'nın, Türkiye'nin yurt dışında faaliyet gösterirken nasıl bir felsefe de bulunuyor, faaliyetlerin hangi felsefe çerçevesinde yürütüyor, onu çok güzel ifade eden veciz bir söz. Çünkü malumunuz Türkiye en zengin, en gelişmiş ülkelerde en zengin ülkeler grubu içerisinde değil. Ama en fazla insani yardım yapan ülke milli gelirine oranla bulunuyor. Bu aslında bir şeyin göstergesi. Yani Türkiye en zengin, yani çok zengin olmasa da elinde, avucunda olanı bizim vakıf kültürümüzün de bir göstergesi olarak paylaşmaya, dostlarıyla, kardeşlikle,
yapımızda var. Değil mi? Karakterimizde var.
Anadolu kültürünün kendi içerisinde var. Yani bir misafirimiz geldiği zaman biz soframızı açmak, elimizde ne varsa onu ortaya koyup birlikte yemek, paylaşmak. Bu gerçekten bizim milletimizin kültüründe var. Bu kapsamda TİKA'da milletimizin bu son 15-20 yılda kat ettiği mesafe çerçevesinde sahip olduğumuz bilgi birikimini, kurumlarımızın, ülkemizin, insanımızın sahip olduğu tecrübeyi, müktesebatı dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak üzere kurulmuş bir teşkilat. Tabii yeni bir teşkilat değil. 92 yılında rahmetli Turgut Özal'ın inisiyatifiyle başlamış olan bir teşkilat. İlk kuruluş amacı 91 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle dağılan Türkiye Cumhuriyetleri'nin yardım etmek, onların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak üzere kurulmuş bir teşkilat. Fakat 92 yılında kurulduktan sonra son dönemde Türkiye'nin açılan dış politik açılımlarıyla paralel olarak Balkanlara, daha sonra Orta Doğu'ya, Afrika'ya ve en son 2016 yılından bu yana da Latin Amerika'da ofisleri olan bir teşkilat. 2000'li yılların başında 12 ofise sahipken bugün 59 ülkede 61 ofise sahip. Yani hani Kolombiya'dan Moğolistan'a, Ukrayna'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Meksika'dan Filipinlere, Bangladeş'e, Myanmar'da teşkilatları olan, ofisleri olan bir teşkilat, küresel bir teşkilat diyebiliriz.
Peki bu ofislerde yine TİKA çalışanları mı görev alıyor, yoksa orada bölgesel çalışanlar da var mı, o yörenin insanı da orada çalışıyor mu?
İkisi de var. Ofislerin bir merkezimizden bizim uzmanlarımız, koordinatörü ve yardımcıları var. Bunun yanında da kendi yerel personelleri şeklinde bir teşkilatlanması var. Yani ikisi de hem Türk hem de yerel personeller mevcut ofislerde görev
yapıyor. Neler yapılıyor bu ofislerde?
TİKA genel itibariyle söylersek eğitim, sağlık, altyapı, mesleki edindirme kursları, restorasyon çalışmaları yürütüyor. Tabii şöyle bir şey var. Ülkeye göre, ülkelerin ihtiyaçlarına göre
değişiyor.
Bu faaliyetler değişiyor. Biz talep odaklı çalışan bir teşkilatız. Yani merkezden sahayla temas etmeden proje geliştiren değil, sahadan, ofislerimizden aldığımız, onların muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerden aldıkları proje teklifleri çerçevesinde faaliyetlerinde bulunuyor. Balkanlara gidenimiz olmuştur. Mesela Balkanlarda, Makedonya'da, Kosova'da, Bosna'da tarih mirasın,
Osmanlı izlerinin
korunması, camilerin, tarihi camilerin restore edilmesi, köprülerin, çeşmelerin, diğer eğitim kurumlarının restore edilmelerini birçoğunu TİKA yapıyor. Afrika'da, Orta Doğu'da birçok sağlık merkezinin, büyük hastanelerin kurulmasında yine TİKA'mız eliyle bunlar yapılıyor. Okullar kuruluyor, okullar restore ediliyor. Okullara bilgisayar sınıfları, modern ekipmanlar, tabletler, işte akıllı tahtaların bulunduğu modern ekipmanlarla insanları buluşturuyor. Bunun dışında tabii çok çeşitli, yani hangisini saysak bir tarafı eksik kalır. Biz hatta şöyle diyoruz, yani bir çocuğun anne karnından doğuşundan bir insanın ömrünün sonuna kadar ki geçen tüm hayatın aşamalarına bir şekilde katkımız oluyor. Yani mesela birçok ülkede anne çocuk sağlığı merkezleri kuruyoruz. Çocuk ölümlerinin yaygın olduğu Somali'de, Cibuti'de, Nijer'de büyük hastaneler kuruyoruz. Sadece hastane kurup bırakmıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla ortaklaşa onların doktorlarını alıyoruz, Türkiye'de eğitiyoruz. Hastane işletmesine katkıda bulunmak üzere buradan Türkiye'den yetkili personelleri, doktorları ya da sağlık görevlilerini görevlendiriyoruz Sağlık Bakanlığımızla. Onların orada, yani bizim temel amacımız orada bir kapasite yaratmak. Kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamak. Yani diğer ülkelerden biraz da farkımız da bu. Yani hani kazan kazan diyoruz yani. Ve bunu bir karşılık beklemeden yapıyoruz. Dolayısıyla ana amacımız onların kendi ayakları üzerinde durup artık hiç kimseye muhtaç olmayacak hale gelmesini sağlamak.
Gerçekleştirdiğiniz projeleri de hep dediğiniz gibi Türkiye'deki bakanlıklarla birlikte gerçekleştiriyorsunuz. İşte sağlıkla ilgili olanı Sağlık Bakanlığı'yla, restorasyonla ilgili olanı Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla gibi, değil mi?
Mesela bir yol yapılım işi olduğu zaman Ulaştırma Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla bizim mesleki eğitim merkezlerimizdeki faaliyetleri, mesleki eğitimleri onlar vasıtasıyla yapıyoruz. Çevre ve Orman Bakanlığı'yla gene Afrika'da çölleşmeyle mücadele projelerimizi onların yardımlarıyla yapıyoruz. Onun dışında bugün mesela TRT ile de birçok medya eğitimleri yapıyoruz. Hem Afrika'ya hem Orta Doğu ülkelerine yönelik olarak. Birçok diğer devlet kuruluşlarımız, yani TÜBİTAK'tan DSİ ile birçok ortak paydaş kurumumuzla birlikte ortak proje yapıyoruz.
Evet, bu işbirliği gerçekten çok önemli. Çünkü hepsi aslında hem dediğiniz gibi o hani kazan kazan prensibi. Aslında biz insanları kazanıyoruz. Türkiye olarak onları kazanıyoruz. Onlar da bizim sevgimizi, dostluğumuzu ve o barış kültürümüzü kazanıyorlar. Bu gerçekten çok önemli bir anlamdı. Hani dediniz ya, yardım yapma felsefemiz biraz batılı ülkelerden farklı diye. O konuda detaylandırır mısınız? O farkımız nedir?
Yani şöyle, biz artık uluslararası literatürde Türk tipi yardım modeli olarak geçiyor. Yani bunun en önemli şeyi samimiyet. Yani biz tamamen bir ülkeye ile temasa geçerken, onlarla bir faaliyet yaparken samimiyeti en öncüyoruz. Yani bir arka planımız yok. Siyasi bir, buradan eğer bir verirsem üç alır mıyım derdinde değiliz. Şeffaflık ilkesiyle hareket ediyoruz. Bizim ofislerimiz bugün diplomatik misyonu statüsü olan ofisler ve tamamen karşı ülkenin makamlarıyla işbirliği yaparak, onlar tarafından tanınarak işbirliği yapıyoruz. Ve insanı merkeze alan bir yardım yapma anlayışımız var. En önemli gene bizim hususiyetlerimizden bir tanesi de ihtiyaç ve krizlere anında cevap üretebilmek. Müsaadenizle bir örnek vermek istiyorum. Bu Myanmar'dan kaçan, Bangladeş'e kaçan Rohingya'lı Arakanlı Müslümanlar vardı. Bir dönem Türkiye ve dünya gündemi bayağı meşhur etti. Onlar aslında halen aynı zor koşullarda yaşıyorlar. Katliamdan kaçarak Bangladeş'e, Cox Pazar'a sığınmışlardı. Ben kendim de kampları ziyaret etme fırsatı buldum. Gerçekten zor. Mesela bu krizin ilk patladığı andan itibaren bizim Bangladeş ofisimiz hemen Cox Pazar'da oradaki kamplara gerekli insani yardım malzemelerini, insanların gerçekten sadece yanına çocuğunu alarak kaçıp, yani hani bir battaniye dahi alamadan sınırı yürüyerek ve zulümden kaçan insanlar var. Onlara yardım etti ve günde biz 30 bin kişiye aylarca, şu an hala devam ediyor, biraz miktar azaldı krizin orada azalmasıyla birlikte. Her gün sıcak yemek dağıtıldı ve biz sahada olduğumuz için en fazla, en önce harekete geçen sadece Türk kurumu değil, uluslararası kuruluşlarla arasında da ilk öne çıkan bir kurum olduk. Ve hatta bizim bu ön almamız birçok kuruma da orada cesaret verdi. Birçok özellikle mesela Myanmar'da Arakanlıların bir kısmı Bangladeş'e kaçarken bir kısmı Myanmar içinde yer değiştirdi. Mesela biz sahadaki etkin ve gerçekten krize cevap veren çalışmalarımız neticesinde Myanmar makamları tarafından da tanınan ve bir yere bir yardım götürülmesi gerekiyorsa TİK'a girsin denecek bir noktaya geldik.
O kadar güvenilir.
O kadar güvenilir bir pozisyon ve gerçekten o Myanmar'da bizim hızlı ön alan hareket tarzımız birçok batılı kuruluşun işte uzmanları gönderelim, planlasın, baksın, işte rapor yazsın, merkeze göndersin, merkeze değerlendirsin.
Ne kadar uzun bir süreç değil mi?
Çünkü artık hani yangın var, bu yangını söndürmeniz gerekiyor. Hani planlama tabii ki onlar sürdürülebilir kalkınma projeleri yapmak için elzem olan şeyler ama yangına bir an önce müdahale edip mümkün olan hasarı en aza indirmek ana amacımız olduğu için biz o konuda gerçekten kendimize çok güveniyoruz. Sahada olduğumuz için ön alan elastik esnek yapımız sayesinde hızlıca çözüm üretebiliyoruz. O tipi yardım modeli diyebileceğimiz şeyi konsepti oluşturan ana temel köşe başları bunlar.
Ne kadar önemli ama az önce programın başında da söylediğimiz gibi bu bizim yapımızda var. Biz gerçekten yardıma her zaman el açan bir milletiz. Nerede bir olumsuzluk görsek hemen ona müdahale edip onu olumluya çevirmek için elimizden geleni yaparız. Sanıyorum TİK'a bu anlamda birebir aslında Türk karakterini tüm dünyaya yansıtan, gösteren bir kurum durumunda. Batılı yardım kuruluşlarından farkımızı da bu şekilde çok güzel anlattınız. Peki Türkiye'nin kalkınma ve insani yardım rakamları dersek sanıyorum çok yüksek bir rakamdan bahsedeceğiz değil mi?
Evet. 2017 yılında da bu sadece TİK'a değil tüm kurumlarımızın katılımıyla oluşan bir rakam. Bunu TİK'a OECD raporluyor. 8.1 milyar dolar Türkiye yurt dışına dış yardım yaptı. Buna özel sektörümüzün yaptığı yatırım ve STK'larımızın yaptığı harcamalar hariç. Bu bir önceki yıla oranla %25'lik bir artışa tekabül ediyor. Bununla paralel olarak bizim insani yardım rakamlarımız da 7.2 milyar dolar Türkiye insani yardım yaptı yurt dışında. Bu önemli bir oran çünkü özellikle bu sene acil insani yardımların gayri safi bizim milli gelirimize oranla ve tutar bazında en fazla yardım yapan ülke olduk. Yani bugün Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın da ötesinde bir insani yardım yapan ülke olduk. Bunu Global Humanitarian Assistance diye bir Batı merkezi bir kuruluş var. Bu raporladı ve bu raporuyla da bu sabit. Türkiye birçok zorluk yaşamasına rağmen bir şekilde o hani bu kendi vakıf kültürü, bu zekat kültürünün gereği olarak yurt dışına yatırımdan, yardımda, muhtacı olanın yanında durmasından geri kalmıyor. Bu gerçekten çok önemli. Bizim bu 2016 ve 2017 yıllarında aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in koyduğu bir hedef var. Tüm ülkeler için kalkınma yardımı yapan tüm ülkelere koyduğu 7%'lik bir rakam var. Yani milli gelirimizin 7%'sini dış yardım olarak yapılmasını tavsiye eden bir kararı var. Bu 2016-2017 yılında Türkiye tarihinde ilk defa bu 7%'lik orana ulaşmış oldu. Yani bu da açıkçası milletimiz için bir iftihar vesilesi.
Kaynakları nasıl sağlıyor TİK'a?
TİK'a bir devlet kuruluşu olduğu için tamamen devletimizin bütçesinden ayırdığı rakamlarla bu yardımlar yapılıyor. Dediğim gibi bizim 2017 yılında bu yaşadığımız krizlere rağmen TİK'a bütçesinde bir kısılma olmadı. Bir şekilde Cumhurbaşkanımız, devletimizin büyükleri bu alanın daralmasını istemiyor. Çünkü gerçekten bu bizim kültürümüzde var olduğu için muhtaca yardım etmek ya da işbirliği yapmak, kendi birikimini işte elindekini, avucundakini paylaşmak. O kapsamda biz de devletimizden aldığımız bütçeyle bu faaliyetleri yurt dışında gerçekleştiriyoruz.
Özellikle yurt dışında projelere imza atıyoruz değil mi?
Tabii yurt dışında faaliyetimiz yok.
Yurt dışında hani 2018 bazında düşünecek olursak ne gibi projeler gerçekleşti? Şimdi hani başlangıcından bugüne projeler desem eminim upuzun bir liste saymamız gerekir.
Yani biz şöyle yılda ortalama 2000 proje ve faaliyet yapan bir kuruluşuz. Yani kurulduğu günden bu yana 25.000 proje yaptı. Bu proje sayıları da gerçekten artarak devam ediyor.
Projeyi başlıyor ve tamamlanana kadar tabii, bazı takipçisi oluyorsunuz
tabii,
değil mi?
Bazı projeler 2-3 yıllık olabiliyor. Bazıları işte 1 yıl içerisinde tamamlanıyor. Bazı projeler daha küçük faaliyet bazında. Yani
eğitimler gibi belki.
Eğitimler gibi. Meslek edindirme eğitimleri var. Acil sağlık yardımları, acil sağlık personeline verdiğimiz eğitimler var. Onlar daha nokta atışı oluyor. Çok proje var. Gerçekten hani şöyle bir projelerimize baktığımız zaman ağırlığı Afrika ve Orta Doğu. Yani %30 Afrika, %17 Orta Doğu. Aynı şekilde Orta Asya ve Orta Asya ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, o %24 bizim TİKA bütçesinden kırılımına baktığımızda. Şöyle de bir algı oluyor, onu da değinmekte belki fayda var. Bu dış politika açılımlarımızın paralelinde bizim de TİKA'nın da coğrafyası genişliyor, bahsetmiştim. Acaba bazen şöyle sorular bizde muhatap oluyor. Ya acaba işte siz İlk kuruluş amacınızı unuttunuz mu? Türk cumhuriyetlerine yardım ve işbirliği olarak işte atıyorum eski kaynakları ayırmıyor musunuz? Şeylerle karşılaşıyoruz, eleştirilere diyelim, ama baktığınızda rakamlar aslında onlara, o bölgeye, Orta Asya'ya giden bizim faaliyetlerimizde, proje sayılarımızda herhangi bir eksilme yok. Onlar yine artarak devam ediyor, ama diğerleri de pastaya dahil olduğu için sanki o
azmış gibi görünüyor, değil mi?
Aslında değil. Yani %25 de Orta Asya'ya, TİKA'nın tüm faaliyetlerinin %25'i Orta Asya'ya yönelik. Dolayısıyla herhangi bir azalma gibi bir şey söz konusu değil. TİKA faaliyetlerinin yaklaşık %84'ü sosyal altyapı, eğitim, sağlık, kültür, su, sanitasyon projeleri. %3'ü ekonomik altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik. %7'si de diğer faaliyetler olarak söz edebiliriz. Mesela 2018 yılı büyük projelere baktığımızda ne yaptı TİKA diye. Mesela Nijer'de yatılı kız erkek okulu ve dostluk parkı yaptı. Tam Niamey'in, başkentin göbeğinde, gerçekten çok prestijli bir yerde, bayrağımızın dalgalandığı güzel bir eğitim tesisi
oldu. Ne yazıyor
oldu
üzerinde? Yani TİKA yazıyor değil mi?
Tabii. Türk mesela hastane Türk Nijer Dostluk Hastanesi. Park var hemen onun yanında, bitişiğinde. O da Türk Nijer Dostluk Parkı diyor. Bu bizim Çevre ve Orman Bakanlığımızla çölleşmeyle mücadele, erozyonla mücadele faaliyetleri çerçevesinde oluşturduğumuz, orada çöl olması engelleyen özel bitkilerin içinde barındırdığı bir park. Hakeza orada bir anne çocuk sağlığı merkezi yaptık. Büyük Nijer'de, yine Niamey'de. Gene en prestijli caddelerin üzerinde. Gene bayrağımızın dalgalandığı güzel, büyük bir tesis. Filipinler'de 5 tane Mindanao adasında 5 tane okul yaptık.
Okullarda Türkçe eğitime yönelik çalışmalarda hani bu tarz çalışmalara da yer verilebiliyor mu? O sonraki bir aşama
yani
mı?
Yani o bir sonraki aşama. Biz genelde tüm yaptığımız, çünkü dediğim gibi yüzlerce, mesela 2017 yılların içerisinde yüzlerce okula hem 53 tane okul sıfırdan yaptık, hem de 80 tanesine de sadece yenilemesini yaptık tefrişatını. Hepsine buradan okulu gönderme, yani öğretmen gönderme şansımız olmuyor. Biz bunları yapıp ilgili ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediyoruz. Ama biliyorsunuz bu alanda faaliyet gösteren Yunus Emre'miz var.
Evet.
O faaliyet gösteriyor. Biz onlara da bir şekilde dolaylı destekler de veriyoruz. Doğrudan da veriyoruz. O ikinci aşamada bunların Türkçe öğretimine yönelik. Çünkü o biraz daha müfredat çalışması da gerektirdiği için o ayrı bir süreç. Ayrı işleyen bir süreç. Mesela Özbekistan'da Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra Özbekistan'la büyük bir hamle başlattı. Bugün birçok okulun yenilendi. Bunların ambulans sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında ciddi katkılar veriliyor. Turizminin geliştirmesi, Özbekistan çok zengin bir ülke. Onların turizm potansiyelini geliştirme noktasında onlara ciddi hem altyapı, ekipman desteği, hem de ciddi eğitim destekleri veriliyor. Türkiye tecrübesinin aktarılması noktasında destek sağlıyoruz. Gene Balkanlar'da birçok restorasyon, birçok ülkede restorasyon projeleri yürüttük. Mesela Bosna'da çok prestij bir projemiz var. Dirina Köprüsü. Hatta romanı da var Ivo Andrić için Dirina Köprüsü diye. Çok güzel bir eser gerçekten. Ejdet Yadigar bir eser. Mesela onu nehir yatağını falan da değiştirerek çok kapsamlı bir restorasyon projesi yaptık. Bu eserin önümüzdeki kuşaklarla da paylaşmak adına.
Mostar gerçekten. Köprüsü'nde de çalışmalar vardı.
Mostar'ı biz Mostar'da Türkiye olarak, TİK olarak değil ama Türkiye olarak, onun restorasyonuna o UNESCO kapsamında yapılmıştı. Ama hemen Mostar'ın yanında Karagöz Bey Medresesi var. O projeyi tamamladık. Onun açılışını hatta geçtiğimiz aylar içinde Kültür ve Turizm Bakanımız gerçekleştirdi. Gerçekten güzel. Oraya şimdi Yunus Emre'ye devrediyoruz. Orada güzel Türk Kültür Merkezi kuracak. Güzel, faydalı bir eser oldu.
Emeklerinize sağlık.
Sağ olun. Mesela çok bilinmiyor ama mesela Kolombiya'da Kolombiya'nın bir terör süreci oldu. Bir iç savaş süreci oldu. Onun hükümet ilgili kuruluşlarla bir barış süreci yürüttü ve o fark gerillalarıyla o sürecin sonunda Türkiye'den de bir talepleri oldu. Cumhurbaşkanımızdan, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın. Farktan, bu mayından temizlenmiş bölgelere Türkiye'den bir okul yapılmasını istedi. Hatta bu okulun yapılması sözünü bizden aldıktan sonra bu Küba'da gerçekleşen barış görüşmelerinde de bu hükümetin bir taahhütü olarak bölgeye ilan edildi. Ve oraya bayağı da dağlık da bir yere biz TİK olarak güzel bir okul yaptık. Küçük böyle model bir okul yaptık ve bunu oraya Kolombiya hükümetine verdik. O da orada geri kalmış bir bölge. Geri kalmış bölgedeki eğitim altyapısının standartının yükseltilmesi noktasında
çok önemli,
bayağı gerçekten çok önemli bir katkısı oldu. Dediğim gibi mesela Moldova'da Gökovuz bölgesi var. Orada birçok okul ve kreşin tadilatını gene bu sene yaptık. Kırgızistan'da büyük bir hastane yaptık. Hem Oş'ta hem Bişkek'te. Yine bizim prestij projelerimizden mesela Ürdün'de tarihi Hicaz demiryolu vardır. Türkiye'den gidip işte Hicaz'a kadar giden. Onun Amman istasyonunun restorasyonunu yapıyoruz. O proje devam
yine bu
ediyor.
Projeler oradaki taleplere göre yapılıyor. Tabii, tabii, hani o... Biz onu yapalım veya TİKA bunu yapsın diye kendi kendinize düşünülen bir çalışma sistemi değil. Oradan talep geliyor.
Tabii yani genelde hükümetler arası ya da diplomatik kanallardan dolayı ya da üst düzey bir cumhurbaşkanımızın ziyaretine özellikle bu tarz projeler direkt kendileriyle heyetler arası görüşmeler ya da baş başa görüşmelerde bu talepler geliyor. Ve cumhurbaşkanlığımızdan bize talimat olarak bunlar iletiliyor ve hızlıca faaliyete geçip faaliyet devam ediyor. Kırgızistan'da mesela böyle devlet tarihi ve müzesi var. Kırgızistan'ın Bişkek'in merkezinde güzel bir müze. Onların milli tarih anlatısını anlattığı bir yer. Mesela oranın çevre düzenlemesine katkıda bulunduk. Hatta bu müzenin önünde bir alan vardır. Tüm bayramlar, kutlamalar falan orada olur. Bişkek'teki Dostluk Hastanesi'nden bahsetmiştim. Gene Filistin'de birçok projemizin yanında iki tane büyük, hem Gazze'de hem Batı Şeria'da iki tane büyük hastanemiz var. Orayı da açılışı hazır bir şekilde bekliyor. Oradaki belli sıkıntılar nedeniyle işte süreç yavaş, biliyorsunuz Gazze'ye girişler falan. Gene Afrika'da, Cezayir'de Keçova Camisi var. Cezayir'in bağımsızlığının sembolü olan bir cami. Onun restorasyonunu gerçekleştirdik. Bu anlamda hani dört bir yanda açıkçası proje ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Her alanda dediğim gibi Türkiye'nin bilgi birikimini paylaşmak için faaliyetlerimiz devam ediyor.
Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık her şeyden önce. Gerçekten çok önemli çünkü bütün bu işler önce yürekle yapılıyor. Önce o istek, o azim, o çalışkanlıkla gerçekleştiriliyor. Sonrasında da tabii Türk yardım eli her yere, dünyanın her yerine uzanıyor. 2019'da da eminim ki çok önemli projeleriniz vardır. Birkaç cümleyle söylemek isterseniz onları da alalım. Sonra uğurlayalım sizi.
2019'da da aynı 2018'de olduğumuz gibi gibi bekleyen, devam eden işlerimiz var. Onlara gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği her ülkede bize bir proje çıkıyor. Kendisi yurt dışına her gittiği zaman oradan genelde bize büyük projelerle gidiyor. Aynı şekilde 2019 yılında da ülkemizin bilgi birikimini paylaşmak için projelerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek. Aynı zamanda 2019 yılını da kapanış cümlesi olarak ifade edeyim. Tüm dinleyenlerimizin ve milletimizin 2019 yılını da tebrik ederim. Onlara sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hem katıldığınız için hem verdiğiniz bilgiler için. TİKA'ya da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz ki böylesine önemli ve kıymetli projelere imza attığı için inşallah önümüzdeki yıllarda da devamını diliyoruz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, TİKA yani Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Dış İlişkiler Başkanı Uğur Tanyeli konuğumuzu kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek.
Çalıyor, gönlüm biraz oyalanıyor. Bıraktın gittin beni bu yalnız kumsallara. Güneş kalbime batıyor. Ah, bıraktın gittin beni yalnız kumsallara. Güneş kalbime batıyor.
Sözcükler.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Yeni yıl geldi.
Evet, geldiğinden emin olmak için birkaç gün bekledik, geldi.
Geldi. Bugün biraz yeni yılı konuşacağız. Biraz edebiyatımızda yeniye dair ilham veren eserleri konuşacağız. Bir de sevgili Elif Berna Kutlu Ata bir kitapla birlikte geldi. Başka Bir Dünya Mümkün yazıyor kitabın üzerinde ama bilmece gibi. mesela başka birin biri rakamla yazılmış, dünyanın n'si farklı yerde, y büyük farklı harfler, yerde. Büyük harf var, küçük harf var, mümkünün m'si başta, öbür m sonda. Bunun bir anlamı olmalı diye düşündüm. O yüzden evet, paylaştım dinleyicilerimizle.
Yazarı aslında güzel bir tasarım yapmışlar diyelim. Yayın evi birlikte çalışmış. Yazarı Doktor Ali Bayramoğlu, klinik psikolog. Ankaralı ve Ankara'da çalışmalarına devam eden, ayna gönül çalışmalarına devam eden bir psikolog. Ben başucu kitaplarım arasında sayarım Başka Bir Dünya Mümkün'ü ve yeniden bahsederken de ondan bahsetmeden olmayacak diye düşündüm. Yeni yıl doğal olarak hepimize yeniliğe dair bir ilham veriyor. Geçmişe yönelik, nasıl söyleyelim, hoşumuza gitmeyen, hani pişmanlık kadar ağır olmasa da hoşumuza gitmeyen, değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştirmek için kendimize dair oluyor, hedefler koymak için bir içsel yüksek motivasyon hissediyoruz. Bunun getirisi olarak da yeni bir yıla başlarken pek çok kendimize hedefler, çevremize yüksek umut ve coşku verebilecek cümlelere ihtiyaç duyuyoruz. İşte tam da burada edebiyattan ve Doktor Ali Bayramoğlu'nun yazdığı gibi kişisel gelişim demeye artık benim dilim varmıyor, affetsinler beni. Çünkü çok aynı başlık altında çok farklı kitaplar olduğu için insan gelişimine dost kitaplar falan gibi böyle bir aykırı isim vermek istiyorum kategorilerde. O tür kitaplardan yararlanma zamanı. Yeni bir yılın başlangıcı coşku vermekle birlikte yazarları aslında çok da yeni yıl coşkusu, hadi yeni bir yıla başlıyoruz, hadi devam edelim falan gibi bir halle etkilememiş. Murat Anmunga'nın bir şiiri var. Biterken bir yılın son günleri, biliyoruz takvimler belirlemez değişimin mevsimlerini demiş şiirinde. Bir yıl daha bitiyor, sıradan bir gerçeği daha, kolları bağlı hayatımızın dizeleri var. Gerçekten de aslında çok sevdiğim bir aile dostum, büyüğüm memuriyetinde iyi bir görevdeydi. Çok uzun yıllar çalışmıştı ve bunun için özel bir ödül verdiler kendisine. Biz de sorduk, nasıl bu kadar uzun yıllar bu kadar güçlü, etkili çalıştınız? O da diyor ki, ben sadece çalıştım, zaman zaten geçiyor. Sanırım Murat Anmunga'nın dediği de bu. Kolları bağlı hayatımızın gerçeklerinden biri de şu ki zaman geçiyor. Biz bunu coşkuyla karşılama halini geleneğimizden, aslında kültür kodlarımızdan öğreniyoruz. Çeşitli kültürlerde farklı şekillerde anılan bir dönem var. Kasım'ın ortalarından başlayıp ocağın ortalarına kadar devam eden. O da şöyle bir, zaten dinleyicilerimiz de tahmin edeceklerdir. Gecelerin uzadığı, gündüzlerin azaldığı, coğrafyaya göre değişiklik gösterse de aslında günün yorgunluğunun daha bedene yansıdığı bir dönem. Gelenekte ya da işte mitolojide diyebiliriz belki, karanlığın çöktüğünü manende hissettiği insanların, karamsarlığın çok yükseldiği bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu dönemin bitişi farklı kültürlerde, farklı şekillerde kutlanmış. Bizim bugün Gregorian takviminde yeni yılımız dönüyor. Dolayısıyla dinle de ilişkilendirilebilir belki ama milattan sonra 300'lerde falan belirlenmiş. Yani tamamen yaşamsal geleneklere odaklı bir süreç. Çok öncesine bakarsanız Aslında bizim de Nevruz dediğimiz dönemdir, yeni yıl. Dolayısıyla insanlık çeşitli coğrafyalarda farklılık gösterse de aslında yeni yılı ilkbaharla karşılıyor.
Çünkü o yeniliği, o uyanmayı, evet, o dirilişi yeniden hissediyor.
Bizim işte aslında biraz eğlenerek söylediğimiz şu cemrelerin düşüşü falan aslında teknik olarak baktığınızda yeni yılın başlangıcını gösteriyor. Ama bir takvimde uzlaşmak gerektiği için kültürel paylaşımların sonucu olarak şu anda yeni yılı biz kışın ortasında karşılıyoruz.
Evet.
Kendimizi de buna inandırma ihtiyacımız doğuyor ister istemez. Yeni yıl coşkusu biraz buradan geliyor. Ali Bayramoğlu da kitabında şöyle bir şey söylemiş. Mutlu yıllar demenin insanı mutluluğa odakladığını, fakat mutluluğu tanımlamadan buna ilişkin bir dileğin gerçekçi olmadığını söylüyor. O kadar ki mutluluğa ilişkin söylediği sözlerden biri de şudur. İnsanın kendi iç doğasında bir mutluluk dileğinin olabilmesi için mutluluğun ne olduğuna dair düşüncelerinin olması gerek. Bunu söylemeden dilediğinizde karşı tarafa ya da kendinize belirsiz bir gönül diyarı bırakıyorsunuz. Şöyle bir şey söylemiş, çok etkileyici bir başlıktır. Bir Başka Dünya Mümkün kitabında diyor ki, terazi gibi düşünür insanlar hayatı. Terazinin bir kefesinde negatif duygular, düşünceler, öbüründe pozitif duygular ve düşünceler vardır. Çoğu kişi mutluluğu sıfır negatif, %100 pozitif olduğunu düşünür. İyi dediğiniz her şeyin fazlasıyla olması, kötü dediğiniz şeylerin hiç olmaması. Bu gerçekçi bir mutluluk anlayışı değil. Mutluluk çoğu zaman dengededir. Yani terazinin bir kefesinin ağır basması değil, terazinin kefeleri arasında bir dengenin oluşması durumu.
İyilik de olacak, üzülünecek de.
Baş etmemiz gereken bir takım durumlar da olacak. Hatta sıklıkla zorlu şeyler yaşayan insanların bir hayatı bir savaş alanına, muharebeye benzettiğini söylüyor kendi danışanlarıyla. Şöyle bir başlık atmış: siz bu muharebede bir asker değilsiniz. Siz bu muharebenin gerçekleştiği meydansınız. Dolayısıyla o meydanın bütün üzerinde yaşanan bütün iyisiyle kötüsüyle her şeyin sahibi sizsiniz. Herhangi bir şeyi görmezden gelmek veya olduğu gibi dilemek, çok daha iyisi olsun şeklinde, insanın doğal eğilimi. Toplumlar bu şekilde uygun olanın bu olduğunu söyleyerek yetiştiriyor çocuklarını. Fakat günümüzde yeni dediğimiz her dönemde, bu doğum günümüzde olabilir, bir bayramımız olabilir, bir Nevruz kutlaması olur, bir yeni yıl başlangıcı olur. Yeniliğe dair her dönemde ne varsa safra olarak gördüğümüz, onları bir tarafa atalım ve biz böyle püri pak yeni bir başlangıç yapalım. Evet, insan bunu diler ama çok gerçekçi olmayabilir.
Evet.
Gerçekçi olmadığını fark ettiğimizde ne yapacağız peki? İyi ile kötünün ötesinde bir yer var. Çünkü ben sadece olumlularım ya da sadece olumsuzlarım değilim. Ben insanım. Hatta şöyle bir başlığı var: İçinizdeki çocuk. İçinizdeki çocuk ifadesi çok iltifat gören bir ifadedir ya. O şöyle söylüyor: içinizdeki dayı da olabilir, içinizdeki teyze de olabilir. Yani siz insan olarak bütün bunları kapsayan kişi olmalısınız. İçinizdeki çocuğu neşelendirmek için nitelikli bir ilişki alanı kuramazsanız hayatın içerisinde, o çocuğu mutlu etmek için geçici şeylere yönelebilirsiniz. Ve bu işte tüketim toplumu diye hepimizin alışkın olduğu,
evet,
şeye yönlendirebilir. Örneğin yeni yılın hemen başlangıcında olduğu gibi. Ama içinizdeki dayı söz konusu olduğunda onu meşgul etmek için de gereğinden fazla, örneğin okey oynayarak ya da işte olmadık dostlarla sohbeti derinleştirerek de devam edebilirsiniz gibi bir benzerlik etmesi var. Temelde yenilik, tam da kitabın adında söylediği gibi başka bir dünya mümkün deme hali, insanın içinde iyisiyle kötüsüyle insana dair her şeyin anlamlı olduğunu keşfetmekten geçiyor. Bizim kültürümüz aslında bununla çok örtüşen ögeleri barındırıyor. En güçlü ilham vericilerden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi söylemiş aslında buna ilişkin. Hepimizin bildiği dizelerdir. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım da hepimiz ustalaşıyoruz ve bununla ilgili bir ortaklık kurabiliyoruz. Ama yeni şeyler söylemenin yolu güçlü bir biçimde kendi içimizdeki yeniyi tercih etmek. Bir diğer yazardan bahsetmeyi de çok isterim. Ali Canip Olgunlu. O diyor ki aramak bulmak olmak zanneder insanlar Anadolu'nun Sözü kitabında. Önce ararsınız sonra bulursunuz sonra o bulduğunuzda bir şey olursunuz. Fakat Ali Canip diyor ki kitabında önce bulursunuz sonra o bulduğunuzu hayatınızın içinde var etmek için sürekli aramanız gerekir. Önce dostunuzu bulursunuz sonra o dostluğunuzu devam ettirmek için sürekli o dostluğu arayacak davranışlara yönelmeniz gerekir. Örneğin en basit örneği olduğu için önce eşinizi bulursunuz ama o evliliği devam ettirmek için sürekli olarak o evliliğe ilişkin şeyleri aramanız gerekir hayatınızda. İşte yeni de böyle. O yeniyi aramıyoruz biz aslında. Yeniyi buluyoruz fakat sıklıkla ondan vazgeçebiliyoruz yazarın dediği gibi. Eğer yeniye dair bir şey varsa ki var, bir yılımız var.
Aramalıyız o zaman.
O zaman bu yıl içerisinde yeniyi tekrar ve tekrar ve tekrar arayabilecek. Sakinlikte ve sağlamlıkta olmak gerek. Ali Bayramoğlu'nun kitabı da bu anlamda güzel bir kitap. Dediğim gibi edebiyattan da örnekler bulmak mümkün ama dinleyicilerimizin gönlüne hoş gelen bir denk gelecektir. Ben kendi adıma nacizane eğer bir kitap önerisinde bulunabileceksem bu yıl için Bir Başka Dünya Mümkün'ü önermek isterim.
Bir başka dünya mümkün mü diye merak edenlere ve soranlara demek ki mümkünmüş.
En azından mümkün olduğuna inanabilirler. Çünkü aklını kaçır hayatı yakala diye bir alt başlığı
var. Evet tam onu okuyacaktım ki sözü ağzımdan aldı.
Hemen kaptım.
Elif Berna Kutlu da şöyle diyor. Davranışsal esneme ile aklını kaçır hayatı yakala. Hayatı yakalamak için biraz aklımızı kaçırmamız mı gerekiyor acaba?
Akıl sözcüğü develerin ayağına bağlanan bir ipten geliyormuş. Onları dizginlemek için.
Öyle mi?
Evet Arapçada. Yazar diyor ki akıl diye edindiğiniz şey toplumun size verdiği bir takım temel davranış modelleri olabilir. Gerçekten içinizde dönüp baktığınızda aklınızı keşfetmeniz gerekiyor. Yine Ali Canip Olgunlu'nun dediği gibi buluyoruz ve onu tekrar ve tekrar ve tekrar aramamız gerekiyor. Güzel bir sözü var yazarın Ali Bayramoğlu'nun. Toplum o kadar akıllı ki size verdiği, kabul etmenizi istediği tavsiyeleri kendi sesiyle vermez. Size bu tavsiyeleri sizin sesinizle verir. O yüzden ikisi arasındaki farkı göremeyebilirsiniz. Aklınızın size ait, aklımızın bize ait olduğunu hayatta arada bir durup düşünmekte fayda var. Yeni bir yıl belki bunun için iyi bir başlangıç olabilir. İçimdeki seslerin hangisi gerçekten bana ait, hangisinin hayatta var olmasını istiyorum diye bakmak için.
Hadi o zaman 2019 başladı. Herkesi kendi iç sesini bulmaya ve aramaya davet edelim. Evet. Ve böylelikle programımızı...
Ve kitap okumaya.
Ve kitap okumaya. Hatta bu kitapla hemen başlanabilir. Başka bir dünya mümkün. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atay'a. Yeni yılda bize yeni yeni tatlı tatlı yine bilgiler verdi, bilgiler paylaştı. Eksik olmasın. Ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.